adımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten hepinize. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Çift 090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan hadi ulaşın siz de Hayatın Sesleri'ne diyoruz. Bekliyoruz telefonlarınızı. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, programımızla iletişim kurmanız mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin İşte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Sevdamı bağışla, beni sensiz diye sürgün eden seni bana bağışla. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum. Sürgün eden seni bana bağışla. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum, yaşarken ölüyüm.
15.12'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nde kitapları konuşacağız bugün sevgili dinleyicilerimiz. Yayıncılığı konuşacağız. Kitaplarla aranız nasıl diye soruyoruz şimdi sizlere. İyi diyorsanız ya da iyi olmasını istiyorsanız, iyi olması için çaba sarf ediyorsanız gelin yolculuğumuza siz de dahil olun. Çünkü bir kitap okura ulaşana kadar nasıl bir süreç geçiriyor? Şu an satışta olan kitaplar, en çok satanlar hangileri? İşte bunları konuşacağız stüdyo konuklarımızla. Yayın evi sahibi Sayın Cumhur Özdemir stüdyomuzda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve yayın evi yöneticisi Sayın Onurcan Özdemir. Merhaba, siz hoş geldiniz. Merhaba. Evet, kitaplarla aranız nasıl diye sorduk dinleyicilerimize. Onların kitaplarla araları nasıl bilmiyoruz ama Türk okurunun kitaplarla arası nasıl acaba? Yapılan istatistikler neyi gösteriyor? İyi bir okur olma yolunda ilerliyor muyuz yoksa bir geriye gidiş mi söz konusu?
Biraz yanıtım beklenenin aksine olacak çünkü yayın organlarında sıkça ülkemizde kitap okunmuyor, kitap okuma oranı düşüyor şeklinde bilgiler alıyorum. Bizim kendi mağazacılık sistemimiz içinden aldığımız rakamlara programa katılmadan önce baktık. Yıldan yıla aynı satış zemini içinde adetsel artışlar görüyoruz. Bu hani kitaba bir üretim yönünden, hı hı, bandroller üstünden kitap arzını tartışmak mümkün. Bir de Türkiye'de istatistiksel olarak ulaşamadığımız ne kadarı tüketiciye ulaşıyor boyutu ile ilgili küçük de olsa bilgi veriyor. İyi bir haber olacak belki. Bize göre kitap okunuşunda, okunmasında, kitap alınmasında, kitap talebinde bir artış var.
Ne güzel, ne kadar sevindirici. Peki en çok talep hangisine tüm bunların arasında?
O değişkenlik gösteriyor aslında. Önde gördüğüm şeyler, işte çocuk kitaplarına büyük bir talep var.
Ama bu çok sevindirici.
Bence
çünkü
de öyle.
Geleceğimize baktığımızda göreceğimiz çocuklarımızın, hı-hı, kitap okuyor olmaları çok sevindirici gerçekten.
Şöyle, genç yaşta çocukları bir kitap sevgisi aşılamaya özellikle aileler dikkat ediyorlar. Hele yayın evleri buna uygun, daha doğrusu kitap evleri buna uygun zemin hazırladıklarında aileler o deneyimi çocuklarla paylaşmaktan daha büyük keyif alıyorlar. Bizim, hı, gözlemimiz bu şekilde. Yabancı edebiyata bir ilgi var. Bir de bu dershaneleri...
Yabancı edebiyat derken klasiklerden mi yoksa...
Klasiklere de büyük ilgi var. Hı hı. Yeni yazılan bu hani özellikle işletmelere yönelik olan kitaplar veya işte...
Fantastik.
Hem fiction hem non-fiction her tür kitabı, yani dışarıda popülerleşmiş, hı hı, olan kitaplara ilgi var. Bir beklenmeyen şey bu dershanelerin kapanması veya değişim sürecinin sınavlara hazırlık kitaplarına yansıması oldu. Onlarda büyük bir artış var son yıllarda, en azından, hı hı, bunu gözlemliyoruz biz.
Evet.
Onun dışında işte tarih kitapları, kişisel gelişim, çizgi roman kitapları, özellikle bu yeni Deadpool veya benzeri, hı hı, şeylerin, karakterlerin sinemada da güçlenmesini takiben. Dolayısıyla bunlar bizim güçlendiğini gördüğümüz.
Özellikle bu tür kitaplara gençlerin mi ilgisi çok yüksek? Çünkü önce kitabı okuyup sonra filme gidiyorlar. Filme gidiyorlar, daha sonra kitabı tercih ediyorlar gibi geliyor.
Buna müsaade ederseniz ben şöyle yanıt vermek, buyurun, istiyorum. Kitap sektörü bilgisayar teknolojileriyle bir oranda etkileşim içinde ve gençlerde de büyük erişkinlerde de, hı hı, bazı konuları bilgisayar üstünden takip etmek, öğrenmek söz konusuyken her yaşta, her kesimde kitaptan kopulmayan, kitaba tersine yoğunlaşılan konular var. Şimdi az önce Onur Bey'in söylediği sıralama, bizim kendi verilerimizden olan sıralama, en başta işte çocuk geliyor diyoruz. Sonra yabancı yazarların edebiyat ağırlıklı ama, hı hı, tabii araştırma incelemeleri de, bunlar bizim verilerimiz ve tüketicinin kasalara götürdüğü, satın aldığı ürünler cins dilinden bir
Peki,
konuşma.
Peki okurun yaş ortalaması ile ilgili bir veri var mı elinizde?
Var. Şöyle en parlak yaş grubu 3-7 yaş.
Süper.
Evet. Gerçekten süper.
Evet.
En hızlı artan 3-7 yaş tüketimi. Hı hı. Burada anneler babalar belki karar veriyorlar.
Evet.
Anneler babalar çocukların copy paste ile bilgileri, ödevleri yapamadığı dönemde çocukların kitaba olan yoğunlaşmalarını yönetebiliyorlar en azından demek mümkün.
Evet. Seçtikleri kitapları alıyorlar belki. Çünkü 7'den sonra çocuklar artık kendi tercihlerini belirleyip ona göre kitap seçiminde bulunuyorlar galiba.
Evet, doğru. Ama hani edebiyat ve araştırma inceleme yönünden bakarsak orada gençlerin gene önde olduğunu, orta yaş ve ileri yaşlılarında gayet önemli, detaylı şekilde kitabı izlediğini görüyoruz.
Evet.
İzninizle şöyle bir şey ekleyebilirim buna.
Buyurun.
Özellikle hani demin çizgi romandan ucuna değindik de. Bir yeni bir trend var sanırım. Hani her zaman bildiğimiz bu süpermenler şeyler hı hı. işte o tarz karakterler çocuk kitabı veya çocuklara yönelik, gençlere yönelik olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Sinemada filmler hı hı. daha yüksek yaş, 18 yaş üzerine hedefleyen şekilde yapılmaya başlıyor. Ve hani bazı çizgiler de daha netleşmekten çıkmaya başladı. Ve bunun da özellikle hem edebiyatta bir hı hı. Şekilde çocuklar daha belki geçmişte okumayacakları şeylere yöneliyorlar veya gençler daha ileri yaşlara uygun şekilde yazılmış kitapları daha rahat ulaşabiliyorlar. Fakat büyükler de hani bu çizgi roman veya benzeri şeylere daha kolay ilgi duyabiliyorlar gibi bir izlenim oluştu bende.
Hı hı. Tabii sizin o konudaki gözlemleriniz çok hı hı. önemli. Çünkü akşama kadar o kadar çok okurla iç içesiniz, hı hı. o kadar çok okurla karşılaşıyorsunuz ki tabii ki sizin gözlemleriniz önemli bu anlamda baktığımızda. Şimdi geleneksel yayıncılıktan bir de elektronik yayıncılığa geçiş var. Hı hı. Bunun tabii ölçüsünü bilemiyoruz belki. Sizin yaptığınız araştırmalar gibi onu görme şansımız yok. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Tabii şöyle geleneksel yayıncılıkla elektronik yayıncılık büyük oranda birbirini besleyen, geliştiren şeyler. Birbiriyle çelişen şeyler değil. Öncelikle yayınlanacak konunun seçilmesi, sunulabilecek kaliteye getirilmesi, görsel malzemeyle beslenmesi gerekiyorsa beslenmesi ve sektöre sunulması lazım. Elektronik yayıncılık bunun bir biçimi. Ama burada basılı emtia olarak, basılı ürün olarak sektöre sunulamayacakken sunulma şansı bulunan farklı bir ilave alabiliyor elektronik yayıncılık. Bu anlamda bakıldığında elektronik yayıncılığı, yayıncılığı geliştiren, besleyen bir şey olarak düşünmek mümkün.
Evet, o zaman bir de kitap evlerine bakalım. Çünkü kent kültürünün bir parçası aslında o kitap hmm. evleri. Yeniden eskiye en çok satandan en az satana kadar ve gün geçtikçe de azalan kitap evleri belki yerini mağazalara bırakıyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Şöyle bir şey var, bu elektronik yayıncılıkla da bağdaştırmak gerekirse. Amerika'da en büyük kitap evlerinden bazıları, Borders gibi biliyorsunuz, hani ya battı ya devletten destek almak hı hı. zorunda kaldı. Dolayısıyla bu bir dönemde elektronik yayıncılık acaba kitapçılığı öldürüyor mu gibi bir algıya da sebep oldu. Hı hı. Biz o dönem baktığımızda sektörün %40'ı civarı, yanılmıyorsam Cumhur Bey beni düzeltebilir, nin elektronik yayıncılığa yöneldiğini ve e-kitap şeklinde bir ticarete dönüştüğünü tespit etmiştik. Fakat bu belli bir noktada sabit kaldı.
Hı hı.
Dolayısıyla elektronik kitap ticareti kitap evlerinin şeyini saldırganlaşmayı bıraktı. En azından kitap evleri devam ediyor. Fakat kitap evleri metrekare olarak küçüldükçe müşteriye sunabilecekleri kitap adedi bakımından sınırlı kalmakta. Hı hı. Bizim gözlemimiz bu konuda eğer bir kitabevi büyük bir metrekare içerisinde çok fazla seçenek sunabiliyorsa o zaman müşteriler tarafından da veya okurlar tarafından da cazip bir ortam haline geliyor. Çünkü hı hı. okurlar sadece şeylerle ilgilenmiyor. Son çıkanlar, en güçlü, çok satan kitaplarla ilgilenmiyorlar. Herkesin farklı farklı birçok kitap ihtiyacı veya isteği olabiliyor. Bu nedenle de geniş bir seçenek ve bir kütüphanede yürüyor gibi bir deneyim yaşamak istiyorlar bir kitap evine geldiklerinde. Bu nedenle bir AVM'lere bir dönüş olabilir.
Belki kitabın sayfasına, o ön sayfasına bakınca ilgimizi çekip arkasını çevirip okuduğumuzda içine girebileceğimizi düşündüğümüz kitap olup bizi çektiğinde onu alabiliyoruz. Farklı kategoriler olsa da.
Tabii fiziki mağazacılıkla sanal mağazacılığı, fiziki kitapla elektronik kitabı ayırarak konuşmak lazım belki. Şimdi fiziki mağazacılıkta Türkiye'de bence son 10-15 yıl içinde daha çok kitap zinciri, daha çok sayıda mağaza açıldı, oluştu ve daha çok sayıda mağaza açıldı. Görebildiğim kadarıyla iyi sunum bir talep artışı da yarattı. Biz kendi mağazacılık sistemimizde rakamlarımızın aynı dört duvar arasında önümüzde 4 yıllık veriler var. Her sene kayda değer şekilde kitap adedi olarak tüketimin arttığını, kitap alışının arttığını görüyoruz. Türkiye'de henüz Kindle benzeri bir elektronik içerik pazarlaması güçlü bir şekilde çıkmadığı için, oluşmadığı için ki bu Avrupa'da da çok görünmüyor. Bu sadece Amerika'da var olan, hepimizin seyrettiğimiz bir şey şu anda. Bence Türkiye'de faktör olarak henüz şey yok. E-içerik bir alternatif durumda değil. Böyle bakıldığında sanal mağazacılıkla fiziki mağazacılığı karşılaştırabiliriz. Buna da gene Amerika ve Avrupa piyasalarında baktığımızda sanal mağazacılığın kitapta çok önemli olmasına karşın fiziki mağazacılığın %25'inden fazla pay alamadığını görüyoruz. Amazon'un en güçlü olduğu, işte bütün sektörlerin üstünde bir tüketim hacmine sahip olduğu dönemde Amerikan yayıncılık sektörü büyük bir sektör, 35 milyar dolarlık bir sektör. Fiili kitap satışı fiziki mağazacılığın 1/4 kadardı. Dolayısıyla Türkiye'de fiziki kitapçılığa yer var ve fiziki kitapçılığın iş modeli olarak tüketiciye iyi düzenlenmiş raflarla geniş çeşitli sunulması hı hı. halinde yapacağı iş var henüz.
Evet, şimdi okur çoğaldı dedik, okurda bir artış var dedik ama yazarlık oranında da bir artış var o anlamda baktığımızda. Şimdi bir kitap okura ulaşana kadar nasıl bir süreçten geçiyor, nasıl ulaşıyor? Her isteyen kitap yazıp okurla buluşabilir mi acaba?
Tabii şöyle, her isteyen öncelikle anayasamızda bir eseri yayınlama hakkı önlenemeyen bir hak. Hı hı. Her isteyen kitabını yayınlayabilir. Ama ticari mecradan geçerek bir yayıncının, bir yazarın kitabını yayınlayabilmesi için yayıncının o kitabın satış ve yapabileceğini, ilgi görebileceğini umması lazım. Bu aşamalar aşıldıktan sonra dikkatli okuma, sayfa düzenlemesi, iyi görsel yerleşimi, punto seçimi, yayıncılık zorlu, titiz olmayı gerektiren bir iş kolu ve Türkiye'de iyi bir haber sayılır benim açımdan en azından öyle, çok dinamik bir yayıncılık geleneği var. Biz katıldığımız fuarlarda her kitabın bir Türk yayıncı tarafından önceden tespit edildiğini ve her kitabın denendiğini, yeni ve önemliyse 5-10-20 yayıncının çok büyük bir hızla o kitabı yayınlamak için talepkar olduğuna tanık oluyoruz. Neticede bu kadar devinimli bir sektörde piyasaya çıkabilen kitaplar genellikle iyi kitaplar oluyor. Bilmiyorum tam cevaplayabildim mi?
Elbette. Peki kategorilere göre satışlardan da söz edelim. Süremizi de aştık. Buyurun lütfen. En çok hangi kitaplar satıştı?
Yerli edebiyatla ilgili Cumhur Bey'in söylediğine ekle şöyle bir ekleme yapabilirim. %6 kadar bir artış var. Yani bu yeni eser bağlamında, kalem bağlamında diyeyim.
İsterseniz buradan sırasıyla okuyalım müsaade ederseniz. Biz size kitap adedine göre bir istatistik getirdik. Girdiye göre bir istatistik değil. Öyle bakarsak çocuk kitapları bizde, bizim mağazalarımızda %40'lık, 40.5'lik bir paya sahip. Yabancı edebiyat %8.83. Sınav kitapları %7.55.
Onda bu sene bir artış oldu.
Bu sene bir değişiklik var ama o artışın bize özgü olma olasılığı var. Çünkü geçmişte sınav kitapları sadece şehrin merkezinde bir takım yerlerde tüketiliyordu. Şimdi semtlere yayıldı. Bu görece yanlış olabilir. Yerli edebiyat 4. sırada, kişisel gelişim çizgi roman şeklinde bizdeki sıralama.
Devam ediyor. Evet. Daha çok kategori var ama ne yazık ki biz ilk 3'e 5'e yer verebildik. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak böyle bir cümle okurlara öneriler neler söylersiniz?
Estağfurullah, öneriden çok onlara teşekkür ediyoruz. Bizim alanımıza yeterince ilgi gösteriyorlar.
Biz de size çok teşekkür
ediyoruz. Biz de size de ayrıca çok teşekkür
ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, yayın evi sahibi Sayın Cumhur Özdemir ve yayın evi yöneticisi Sayın Onur Can Özdemir'di. Konuklarımız kendilerine tekrar teşekkür ediyor ve müziğe dönüyoruz.
kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster boşa, istersen ölür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman. Senin için ne çektim bir nefeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım bak. Aşk için ölmeli aşk o zaman. Beni yak, kendini yak, her şeyi.
Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhabalar, iyi haftalar diliyoruz sevgili Ünsal Turan.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum ben de.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün iki ayrı konudan söz edeceğiz dinleyicilerimize. İlki, Danimarka'da Türkler vatandaşlık ve oturum izni başvuruları için herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Ancak ülkede 2016 yılından itibaren aile birleşimi şartları ağırlaştırıldı. Nedir aile birleşimi şartları? Neler aktaracaksınız bize?
Evet, öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum. Danimarka'da artık yayınımızı dinleyen insan sayısı oldukça fazla ve onların talebi üzerine bu bilgileri onlara aktarıyoruz. Danimarka'da gerçekten çok sayıda vatandaşımız var. Ancak oturum izni alırken, yani normal oturma izni ve süresiz oturma izni alırken, vatandaşlık müracaatında bulunurken maalesef bazıları işten parası ödüyorlar. Çünkü kanunları, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 63 yılında yapmış olduğu Ankara Anlaşması'nı falan tam bilmiyorlar. Onun için de itiraz etmeden bu harçları ödüyorlar. Bu nedenle de birçok insan bizden bu konuda kendilerine bilgi vermemizi istedi. Aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu Ankara Anlaşması gereği harç ücreti ödememesi gerekiyor. Yani normal oturum izni başvurusunda bulunurken, süresiz oturum izni başvurusunda bulunurken ve vatandaşlık başvurusunda bulunurken işten parası, harç parası ödemeyecekler vatandaşlarımız. Tabii bunu ödemeyecek olanlar Danimarka'da ikamet edenler ve aktif olarak çalışan insanlar olması gerekiyor. Bu nedenle de eğer kendilerinden böyle bir talepte bulunulduğu zaman parayı ödemeyeceklerini söyleyebilirler. Vatandaşlarımız tabii haklarını aramadıkları için de Yabancılar Dairesi kendilerinden harç ücreti talep edebiliyor burada. Şimdi Danimarka'da geçtiğimiz 2015 yılı Aralık ayında çıkarılan bir yasa ile aile birleşimi sertleştirildi, biraz zorlaştırıldı. Daha önce de biraz bahsetmiştik bundan. Vatandaşlarımızın aile birleşiminden yararlanmaları için Danimarka'da ikamet şartları var. Yani daha önce örneğin bir Türk vatandaşı Danimarka'da süresiz oturma iznini alabilmesi için en az 5 yıl ikamet etmesi gerekiyordu. Şimdi bu süre 6 yıla çıkarıldı. Ancak vatandaşlarımızın danca 3. sınıf denilen bir sınavı geçerlerse ve yılda en az 270 bin Danimarka kronu gelir elde ederlerse veya özel gönüllü derneklerde, yani yardım kuruluşlarında bir yıl gönüllü olarak çalışırlarsa bu süre 4 yıla inebiliyor. Yani 4 yıl içinde süresiz oturma iznine başvurabiliyorlar. Tabii Danimarka'ya çalışma amacıyla gelen Türk vatandaşları da önemli. Yani mühendis, doktor, dişçi gibi yüksek okul mezunu ve meslek sahibi olanlar varsa bunlara da sınava girmeme gibi bazı kolaylıklar sağlanıyor. Aksi takdirde süresiz oturma izni için en az 6 yıl yaşanmış olması şartı var artık bundan böyle.
Evet.
sınavda ikinci derecede, yani lise derecesinde bir sınav gerekiyor.
Evet. Peki bir de geçtiğimiz cumartesi günü Danimarka'da yaşayan Türkler ve Azeriler Hocalı katliamını protesto gösterisi yaptılar. Gösteriye tepkiler nasıldı? Bu konuyla ilgili neler paylaşacaksınız?
Evet, Kopenhag'da büyük belediye meydanı önünde yapılan gösteriye yaklaşık 500 kişi katıldı. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez de bu gösteride yer aldı ve bir konuşma yaptı. Türk Devleti'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. Azerbaycan Vatan Cemiyeti tarafından düzenlenen toplantıda toplantıya katılanlar burada Danimarka Devleti'nden katliamı tanıma çağrısında bulundular. Dernek Başkanı Sefer Sadık da gösteriye katılanlara teşekkür etti. Bu Danimarka'daki gösteriye Çeçenler, Türkmenler, Çerkezler, yani Türk asıllı çok sayıda insan katıldı ve gösteri sadece Hocalı katliamında ölen şehitler için değil, ayrıca Türkiye'nin teröre karşı vermiş olduğu şehitleri de anma ile bir saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı'nın okunması ile başladı ve olaysız bir şekilde de son buldu.
Bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Ünsal Turan. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Ben de teşekkür ediyorum.
Ekmek olur, alın teri.
Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü araştırma görevlisi Doktor Işıl Kurnaz'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün iş ve yaşam dengesinden konuşacağız. Çünkü iş ve yaşam dengesi herkesin hayatında gerçekten çok büyük anlamda önem taşıyor. Özellikle de kadınların. Yarın da Dünya Kadınlar Günü. Biz de o açıdan, kadınlar açısından bakalım dedik. Türkiye'deki veriler ne der bu konuda?
Evet, Türkiye'deki veriler çok iyi şeyler söylemez bu konuda maalesef. Çünkü ne yazık ki Türkiye'de toplumsal roller, toplumsal cinsiyetçi roller kadınların oldukça aleyhine dağılmış durumda. Kadın çalışsın ya da çalışmasın, maalesef ev işleriyle ilgilenmek ya da bakım hizmetleri, yani çocuk veya yaşlı bakım hizmeti tamamen kadınların üzerinde bir görev. Anneliğin kadın işi, çocuk bakmanın sadece kadın işi olduğu düşünüldüğünden dolayı çoğu zaman zaten kadınlar dışarıda çalışma hayatına bir mesai geçirip üzerine eve gittiklerinde ikinci bir vardiya, ikinci bir mesai yapmak zorunda kalıyor. Tabii bu da verilere doğrudan olumsuz olarak yansıyor ve uluslararası karşılaştırmalar açısından da Türkiye'nin dezavantajlı bir konumda ya da daha düşük sıralarda yer almasına yol açıyor diyebiliriz.
Peki erkekler bu dengeyi daha mı iyi kuruyorlar?
Erkekler bu dengeyi daha iyi kuruyor demek ne kadar doğru bilmiyorum ama erkeklerin evde, yani özel yaşamda üstlenecekleri roller daha az olduğu için, örneğin işte eve gittiklerinde ev işi yapmak, yemek pişirmek, bulaşık yıkamak, çocukla ilgilenmek gibi özel hayatlarıyla ilgili bir takım sorumlulukları çok fazla üstlenmedikleri için kendilerine ayırabilecekleri vakit daha fazla oluyor. Dolayısıyla özel hayatı ya da şöyle diyeyim, iş dışındaki boş zamanı kendi avantajlarına, tamamen bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya ayırabiliyorlar. Kadınlara göre daha fazla ayırabiliyorlar diyebiliriz.
Evet, peki dünyada bu konuda özellikle kadınlar konusunda dengede kalan ya da dengede tutan ülkeler var mı?
Var. Şunu söyleyebiliriz her şeyden önce. Evet, tüm dünyada kadınlar erkeklere göre iş dünyasında ya da sosyal yaşamda çok ciddi dezavantajlarla karşı karşıyalar. Fakat pek çok ülke bunu o kadar erken zamanlarda çözmeye başlamış ki ya da bunlar için politikalar geliştirmeye başlamış ki bugün meyvelerini görüyor. Yani hem kadınlar daha fazla iş gücüne katılıyor, yani çalışma hayatına daha fazla var ve Avrupa ülkelerinden çok iyi örnekler var bu anlamda. Örneğin Danimarka, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Almanya gibi ülkelerde hem kadınların iş gücüne katılımları çok yüksek, kadın istihdamları böyle %60-%70 bandında. Diğer taraftan da bu ülkelerde uygulanan aile politikaları, sosyal politikalar ya da işte çocuk bakımla çocuk bakım ve yaş bakımı ile ilgili kurumsal düzenlemeler sayesinde aynı zamanda da daha dengeli iş ve yaşama, özel hayata sahip olduklarını görebiliyoruz.
Peki ülkemizde de bu konuda belli başlı iller var mıdır? Dengede biraz daha durmaya çalışan değil.
Şunu söyleyeyim, il bazında herhangi bir değerlendirme yok. İş ve yaşam arasındaki dengenin ne düzeyde olduğu ile ilgili çalışmalar daha çok uluslararası boyutta. Hı hı. Ve örneğin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı'nın son zamanda yani OECD'nin yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışmada daha çok makro veriler üzerinden gidiliyor. İl bazında değerlendirmek ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi hangi illerde bu denge daha bozuktur? Tabii ki büyük şehirlerde. Çünkü kadınların iş gücüne katılımı daha yüksek olacağı için, çok daha fazla sayıda kadın çalışıyor olacağı için tabii hem iş yaşamına hem de özel yaşama vakit ayırmaları zor olacaktır. Hı hı. Aslında bu tür kadınlar için yani hem çalışma hayatında hem de evde anne olmaya çalışan, işte iyi bir eş olmaya çalışan ya da evlat olmaya çalışan kadınlar için süper kadın, süper anne. Yani Superman'den ne yazık ki yine tanımlanıyor. Hani evet. Bir kadınsal tanımlama da değil ya da öyle bir metafor değil. Yani kadına özgü bir metafor değil ama hep süper kadın olunması bekleniyor. Yani hem işte başarılı olsun, evet işte parasını kazansın, belki bir kariyer imkanını elde etsin. Hem de diğer taraftan işte çocuğunu doğursun.
Hatta o dengeyi korumak için belki işini eve taşıyor ama bu evet. Da ayrıca bir stres sebebi.
Kesinlikle.
Dengenin de bozulmasını sağlıyor belki de. Daha da bozulur. Sağlıyor.
Kesinlikle daha da bozulur. Değil mi? Zaten Türkiye'de iş ve yaşam arasındaki dengenin hem kadın hem de erkekler açısından önemli bir handikapı fazla mesailer. Türkiye OECD ülkeler arasında en fazla uzun saatlerle çalışan yani fazla mesai yapan ülke. Şimdi Batı'da Hollanda'da o kadar az kişi fazla mesai yapıyor ki yani normal çalışma süresinin dışında üzerinde çalışıyor ki tabii bu Hollanda'yı listede otomatik olarak yüksek sıralara taşıyor ya da Danimarka'da da aynı şekilde. Örneğin OECD'de genel olarak %13 olan ortalama Türkiye'de %41 seviyesinde. Yani ve bizde yaklaşık haftalık 50 saat
peki
çalışılıyor.
Peki biz niye tutturamıyoruz bu dengeyi?
Çünkü biz mevcut iş gücünü daha fazla çalıştırarak işte üretimdeki artışı karşılamaya çalışıyoruz ya da işte genel iş gücü piyasası dengemizi, çalışma hayatı dengemizi kurmaya çalışıyoruz. İşverenler yeni insanları istihdam etmek yerine mevcut çalışanlarını daha fazla çalıştırarak, onlara fazla mesailer yaptırarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Üretimlerini ya da hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama aslına bakarsanız hani bugünün konusu değil ama iş sağlığı ve güvenliği açısından, iş kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından da çok önemli aslında. Bunların cezai yaptırımları söz konusu. Eğer işte yıllık 270 saati geçecek olursanız fazla mesaide bunu hem yani üzerindeki süreyi de ödemek zorundasınız çalışana ücret olarak hem de bunların SGK'sına yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta primlerine yansıtmak zorundasınız. Diğer taraftan eğer iş kazası geçirecek olursa fazla mesaiyle çalışan iş yerleri bunun işverenin bir tedbirsizliğinden kaynaklandığı, işte fazla çalışmanın neredeyse işlerine bir kural haline geldiği düşünülerek çok ciddi şekilde cezalar da veriliyor. Bunu da yeri gelmişken belirtelim.
Evet, bunu da söylemeden geçmeyelim diyorsunuz. Aslında dengeyi tutturmak hem çalışana hem de çalıştırana faydası var aslında.
Kesinlikle. Yani doğrudan verimliliğe yansıyacak bir şey. Eğer fazla mesai yaptırırsanız çalışanlarınız daha yorgun olacaktır. Verimlilik düzeyleri düşecektir. Dikkatleri dağılacaktır. Ve bununla birlikte yani özel hayatında mutlu olan yani iş yaşamı dengeleyebilmiş çalışanlar her zaman çok daha iyisini başaracaktır çalışma hayatında. Ve işverenine yani çalıştıranına da daha fazla fayda sağlayacaktır. Daha çok kar kazandıracaktır, para kazandıracaktır diyebiliriz.
Evet. Peki nasıl kuracağız bu iş ve yaşam arasındaki dengeyi? Nasıl kurulur bu?
Şimdi iş ve yaşam arasındaki
dengeyi... Özellikle kadınlar.
Evet. Desteklenebilmesi açısından örneğin evli ve çocuk sahibi olan kadınlar için ya da yaşlı bakımıyla ilgilenmek zorunda kalan kadınlar için yapılması gereken kurumsal hizmetlerin verilmesi, hı-hı, devlet tarafından. Siz bakım hizmetlerinde kurumsallaşmaya giderseniz, eğer çalışan bir kadın çocuğunu kreşte bıraktığında onunla ilgili endişe duymazsa, çünkü kadınların tek derdi işte çocuğuna bakılması değil, çocuğuna nasıl bakıldığı da, hı-hı, en az bunun kadar önemli. Bunlarda bir standart tutturulabilirse ama bunu işverene yüklemeden, yani bu aslında bir devlet görevi, sosyal devlet görevi olarak görülürse, iş yaşam dengesini bir parça daha tutturmak mümkün. Diğer taraftan bu doğum izinlerini, yani bizim ülkemizde de aslında Avrupa ortalamasından çok farklı bir rakam yok. 8 hafta doğum öncesi ve sonrasında toplam 16 hafta. 6 aya kadar ücretsiz izin, özel sektör için söylüyorum. Ve bununla birlikte yeni çıkan kanunla birlikte konuşmuştuk sizinle de, ebeveyn izinleri, part-time çalışma izinleri aslında bu çerçevedeki yasaları düzenledi. Şimdi bundan sonrası bakım hizmetleri. Yani kreş hizmeti, çocukların ve yaşlıların da özellikle kurumsal açıdan bakılması. Mesela bunun yapılması iş yaşam dengesi açısından önemli. Az önce söylediğimiz fazla çalışmaların ortadan kaldırılması. İnsanların iş yerinde geçirdikleri zamanın dengelenmesi. Yine önemli olan hususlardan bir tanesi. Ve tabii kaliteli zaman geçirmekte, yani özel hayatınızda da, hani eve gittiğinizde sürekli ev işi yapmak ya da dışarıda da başka şeylere koşturmak değil, kendinize vakit ayırmanız, zevkleriniz olması, hobileriniz olması, bilmiyorum tabii Türkiye'de bunlar belki biraz
değil, gelecektir çok zor, ama yani çok zor özellikle kesinlikle. Kadınlar açısından baktığımızda gerçekten öyle, iş yerinden ayrılır ayrılmaz koşuşturma başlıyor. Ta ki ertesi gün işe gelene kadar kesinlikle. Herhalde. Kesinlikle.
Eve gittiğinizde ne yapacağınızı düşündüğünüz bir işte mesai bitimi.
Evet.
Kadın için oldukça zor. Zaten bu yüzden ikinci vardiya olarak biz adlandırıyoruz literatürde, hı-hı, de. Yani kadın sadece iş yerinde değil, bir de eve gidip görünmeyen bir şekilde bir emek sunumunda bulunuyor. Ve maalesef bu sadece kadına verilmiş bir görev olarak görülüyor.
Evet. Yine burada dengenin sağlanması aile bireylerine de düşüyor. Özellikle evet, kadın eşlere. Evliyse eşitlere. Evli değilse de işte anne, baba, kardeş kimlerle paylaşıyorsa aynı evi, değil mi?
Evet, ailenin diğer fertlerine de tabii düşüyor ama burada yine de yani biz bunu bireysel ne diyelim yani tercihlere ya da bireysel yardıma, işte anlayışa bırakmamalıyız. Yani burada devletin üstlenmesi gereken, tıpkı Avrupa ülkelerinin az önce saydığımız örneğin Danimarka'da, İsveç, Norveç gibi kuzey ülkelerinde ya da Almanya'da, yani sosyal sistemleri oturmuş ülkelerde olduğu gibi, bizim bunu biraz da kurumsallaşma düzeyinde devletten beklememiz, bu hizmetlerin devlet tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü eğer siz bunu kişilerin arzusuna bırakacak olursanız pek çok olayda olacağı gibi istediğiniz düzeyde gerçekleştiremezsiniz. Tıpkı şimdi asgari ücret seviyesini belirlemezsiniz. Herkes çok düşük ücretlerle de insan çalıştırabilir. İşverenler çünkü karına gelecektir ama siz bir seviye belirlediğiniz anda insanları belirli bir standarda uymaya zorunda bırakırsınız. Aynı şeyin kadınlar açısından da olmasını tabii ben çok isterim bir kadın çalışan olarak.
Evet, kadın çalışanlar da inatla o dengeyi kurma yolunda ilerliyorlar aslında tüm bu yaşanılanlara rağmen, değil mi?
Evet, kadınlar şunu da göz ardı etmeyelim. Son 5 yılda Türkiye'deki kadınlar da iş gücüne çok daha fazla düzeyde katılmaya başladı. Tabii bunun verilen teşviklerle ya da 2008 krizi sonrasında evin reisi olan erkeğin işsiz kalması da çok ilgisi var ama bunun dışında da kadın artık yani sosyal yaşamda daha fazla görünür olmak istiyor. Her ne kadar çok ciddi şekilde ayrımcılığa, şiddete maruz kalsa da kadınların da daha bilinçlendiği bir yapı söz konusu. Bu da tabii doğrudan eğitim düzeylerinin artışıyla ilgili. Çünkü Türkiye'de son yıllarda kadınların okullaşma oranlarında, üniversite eğitimine katılımlarında ciddi bir artış söz konusu. Hatta hemen hemen pek çok üniversitede ve bilim dalında şu an kadınlar erkeklerden bir adım öndeler. Yani çok daha fazla sayıda, hı hı, kadın eğitim alıyor. Üniversite eğitimi alıyor. Ama iş dünyasında hala erkeklerin egemen olduğu, erkeklerin yönetici olduğu bir yapı var. İşte örneğin üniversitelerde hemen hemen yarı yarıya kadın erkek öğretim üyesi sayıları aynı ama baktığınızda yönetim kademesindeki kadın oranı %5'i %10'u geçmiyor. Hı hı. Bu durumda karar alma mekanizmalarında kadınlar daha az olduğu anda, çünkü onların yapması gereken başka işler olduğu için belki de,
evet,
buna zaman ayıramıyorlar. İş gücü piyasası çok ataerkil, yani böyle erkek egemen bir yapıyla gerçekleşiyor. Devam o yüzden ediyor. Bizim de biraz daha bunu yıkmak için belki bir parça daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor.
Evet. Aslında iş ve yaşam arasındaki dengeyi kuramayan ülkeler arasındayız ama bizim gibi başka ülkeler de var herhalde, değil mi? Yalnız, evet, değiliz aslında.
Tek zayıf halka biz değiliz denge açısından. İyi örnekleri söyledik, hemen kötü örnekleri de söyleyelim. Türkiye dışında Meksika, Güney Kore, Japonya ve İsrail'de iş ve yaşam dengesini kuramayan ülkelerden. Özellikle Güney Kore ve Japonya'da en önemli faktör bu listenin, yani kara listede bulunmalarının sebebi orada uzun saatlerle çalışma bir kültür haline gelmiş durumda ve fazla mesailer de ödenmiyor. Özellikle Güney Kore'de bu bir kültür, yani çalışma kültürü. Siz fazla çalışıyorsunuz ama bunun karşılığında bir fazla çalışma ücreti talep etmiyorsunuz. Bu da tabii sizi doğrudan iş yaşam dengesi açısından kötü bir ülke haline getiriyor. Yine Japonya'da buna bir artı yapabiliriz: ulaşım imkanları. Yani ulaşım çok zor, çok uzun sürelerle ulaşımınızı gerçekleştiriyorsunuz iş ve ev arasında. Dolayısıyla yine size boş zaman çok fazla kalmıyor. Yine Meksika'da da Türkiye'dekine benzer şekilde fazla mesailer çok fazla ve daha düzensiz bir iş gücü piyasası yapısı söz konusu. Bu nedenlerle de işte Danimarka, İspanya, Hollanda, Belçika'nın karşısında Türkiye, Güney Kore, İsrail, Meksika ve Japonya'yı görüyoruz.
Evet, ama biz yine de Danimarka, İspanya, Hollanda gibi o ülkelerin arasında yer almak istiyoruz.
Evet, değil mi? Kesinlikle. Onlardan biri olmak için elimizden geleni, yani ülke olarak sosyal politika alanında yaptığımız yine atılımlarla daha iyi bir döneme doğru gidiyoruz. Yani bir ilerleme sürecinde olduğumuz söylenebilir.
Hı hı. O zaman ne diyelim? Dengeyi kurabildiğimiz bir ülkede olmak dileğiyle diyelim mi?
Evet. Ve Dünya Kadınlar Günü'nü de şimdiden kutlayalım tüm kadınlarımızın.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yarın bizim günümüz. Yine o günümüzde de biz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Onlar için yine beğeneceklerini umduğumuz bir programla. Bugün için çok teşekkür ediyoruz Sayın Işıl Kurnaz. Haftaya yine birlikte olacağız. Ekmek Olur Alın Teri köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz'a teşekkür ediyoruz bu hafta için. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için, evet, haftanın ilk günü dedik. İyi haftalar dileyerek başladık programımıza ve işte Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Cihan Aydoğan yayını sizlere ulaştırdı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere Dünya Kadınlar Günü'nde yine sizler için hazırladığımız özel programla. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl. Ben bu ya. Bir dayanıklı cam.